Vahiy 7. bölüm 13. ayete geldiğimizde yaşlılardan biri Yuhanna'ya olup biteni göstermek ister. Vahiy 7. bölüm 13 ve 14. ayetler. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftanı giymiş olan bu kişiler kim, nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bu kutsal kitabın aydınlatıcı bölümlerinden birisidir. İhtiyarlardan biri Yuhanna'ya gidip şöyle diyor. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim ve nereden geldiler? Yuhanna da efendim sen bunu biliyorsun diye yanıt veriyor. Bugün de biz buna benzer deyimleri kullanıyoruz. Yuhanna'nın demek istediği bilmediğimi biliyorsun ama bana bunu anlat. Bunlar büyük sıkıntı döneminden gelenlerdir. Orada toplanan kişiler inanlılar topluluğu olsaydı Yuhanna bunu bilirdi. Yuhanna o dönemin inanlılarına yazmaktaydı. İnanlılar topluluğunu biliyordu ve onları bir arada tutan güç hakkında yazmaktaydı. Birbirlerini sevmelerini gerektiren Tanrı sevgisiydi. Ancak Yuhanna oradaki topluluğu bilmiyordu. Cennetteki kilisenin temsilcisi olan o ihtiyar kişi o topluluğun yeryüzündeki inanlılar topluluğu olmadığını bilmektedir. Bu farklı bir kalabalıktı. Bunlar büyük sıkıntı döneminden geçip gelenlerdir. Bu size inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçmeyeceğini göstermelidir. Bu büyük sıkıntı döneminden geçmiş çeşitli oymaklar, diller ve uluslardan oluşan kalabalık bir gruptur. Büyük sıkıntı döneminde ise Yahudiler ve Grekler olarak iki grup olacaktır. Tanrı'nın topluluğu onun yanına gitmiştir. Rab İsa bu doğrultuda Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle söyler. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Vahide gördüğümüz gibi imanlar topluluğu onunla birliktedir. 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı denir. Tanrı bugün de Yahudileri ve Yahudi olmayanları kendine çağırmaktadır. Tanrı'nın topluluğu yeryüzünden alınıp götürülecektir. Büyük sıkıntı sözünü söyleyenin Rab İsa Mesih olduğunu anımsatmama izin verin. Kimisi bunu radikal birinin öne attığını söyleyebilir ama bunu bildiren ve öğreten Rab İsa Mesih'tir. Matta 24. bölüm 21. ayet. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Beyaz giysileri Mesih'in doğruluğunu göstermektedir dedim. Bu doğruluğa nasıl ulaştılar? Çünkü Mesih kanını akıttı. Bizim Tanrı'nın önünde durabilmemizin tek nedeni Mesih'in günahlarımızın cezasını ödemiş olmasıdır. Bizim yaşamımız için onun ölmüş olması burada gördüğümüz grup için de geçerlidir. Tanrı insanları hep aynı yolla kurtarır ve bu yolda İsa Mesih'in ölüp dirildiğine inanmaktan geçer. Elçi Paulus 1. Korintliler 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz, yoksa boşuna iman etmiş olursunuz diyor. Yani imanınız boş ve İncil'e dayanmıyorsa kurtuluşunuz olmaz. Elçi Paulus 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde devam ederek, aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi der. Elçi Paulus bunun yeni bir şey olmadığını ve başlatanın da kendisi olmadığını belirtir. Müjdenin özü budur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. İncil Tanrı'nın sizin için ne yaptığını bu ayetlerle anlatmaktadır. Yine Elçi Paulus Efesliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde tam bir bilgelik ve anlayışla üzerinize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk der. Tanrı lütufla doludur. Kim olduğunuza bakmadan sizi kurtarır. Kendinizin pis bir günahkar olduğunuzu düşünebilirsiniz. O yine de kurtarabilir. Bu hepimiz için geçerlidir. Vahiy 7. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gerecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek diyor. Tanrı tahtının önünde duracaklar. Gece gündüz onun tapınağında ona ruhsal hizmet sunacaklar. Şimdi bunun inanlar topluluğuyla ilgili olmadığını kesin olarak anlamış oluruz. Çünkü topluluk hiçbir zaman tapınakla özdeşleştirilemez. Vahiy kitabının sonunda inanlar topluluğu yeni Yeruşalim'deyken orada bir tapınak yoktur. İnanlar topluluğunun tapınağı olmayacaktır. Yeryüzünde bir tane olacak ama inanlar topluluğunun olduğu cennette olmayacaktır. Dolayısıyla o topluluk inanlar topluluğu olamaz. Tahta oturan onların barınağı olacak. Bu onların korunmasına yöneliktir. Bu topluluk büyük sıkıntı dönemini atlatan kişilerden oluşmuştu. Kanımca çoğu da Mesih için canını vermiş olan şehitlerdir. Ancak onların kesin olarak cennette Tanrı'nın tahtının önünde durdukları açıklanmaz. Burada onların dayanmak zorunda kaldıkları olaylardan söz edilmektedir. Ancak orada acıkmayacak ve susamayacaklar. Güneşin sıcağından rahatsız olmayacaklar. Ruhsal zenginliklere susamışlardı. Ağladıkları da olmuştu ama artık Tanrı gözlerindeki tüm yaşları silecektir. Kuzunun kanı sayesinde büyük sıkıntı dönemini atlatmışlardı. Burada bize harika bir topluluk resmedilir. Rab İsa'nın başka koyunları da vardır. Bunu öğrencilerine söyledi. Ama onlar pek anlayamamıştı. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim dedi. Aynısını bugün inanlar topluluğuna da söyleyebilir. Henüz sizin bilmediğiniz başka koyunlarım var diyor Tanrı. Diğer uluslardan olan bu kalabalık inanlar topluluğunun bir parçası değilse de kurtulacak olan diğer koyunların bugün olduğunu biliyoruz.
Vahiy 8. bölümde 7 borazanı çalacak olan 7 melek ve 7. mührün açılışından söz edilir. 4 borazan burada yer almaktadır. 7. bölümde 2 grup kalabalığın mühürlenmesinden sonra son kalan 7 mühre geliriz. Yuhanna saptırılmamamız için vahinin sonuna dek gidecek ana konuyu belirlemektedir. Çok sayıda 7'li olaylar söz konusu olacaksa da büyük sıkıntı dönemine ilişkin 4 dizi olay vardır. Yuhanna ilk 6'yı verip belli olayları anlamamızı sağlayacak açıklamalar yapar. Sonuçta 7. dizinin açılışı diğer bir dizeye kapı açar ve bunlar da aynı döneme ait birbiriyle ilişkili olayları içerir. Bu aşamada başarısız olmamız için bir neden yoktur. Yuhanna bundan sonra olacak şeyler dediği için 4. bölümden itibaren belirtilen olaylar gelecekle ilgilidir. Şimdi kilise çağı ile ilgili olayları yaşamaktayız ve bir noktada bunlar bizi ilgilendirmemektedir. Bazıları vahiy üzerinde çalışmak beni çok korkutuyor der. 4 adlı gelecekteki olaylar ve korkunç yargı bence de ürkütücüdür. Bunları okurken bile aklımız karışır ve çekinebiliriz. Ancak tüm bunların inanlar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra olacağını da biliyoruz. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız kutsal ruh ile mühürlenmiş durumdasınız demektir. Ve büyük sıkıntı döneminde inanlar topluluğu dünyadan alındığında Mesih'e teslim edileceksiniz. Buna kutsal umut diyorum. Bu 7 borazan bize büyük sıkıntı döneminin tüm yoğunluğunu hissettirecektir. 7 mühür Tanrı'dan ayrılan günahlı insanın yaptıklarına doğal sonuç olarak yargıyı getirmektedir. 6. mühür doğanın yargılanmasıyla ilgilidir. 7. borazan Tanrı'nın doğrudan ve doğaüstü bir güçle isyankar bir soyu yargılayışını anlatmaktadır. 7 mühür, 7 borazan, 7 kişi, 7 öfke tası hep aynı dönemle ilgilidir ancak farklı açılardan ele almaktadır bu dönemi. İlk olarak 7 mühürde insanın kendi isteğiyle yaptıklarının sonucu olan yargıyı görmekteyiz. Tanrı'nın yargısı günahlı insanlara gelecektir. 1. mühürde sahte barışı ifade eden beyaz atı gördük. 1. Selanikliler 5. bölüm 3. ayette insanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar der. 2. mühürde kızıl savaş atı vardır. İnsan yüreğinde olduğu için savaşlar ortaya çıkar. Birçok kişi tüm silahları, atom bombalarını ortadan kaldırırsak yeryüzüne barışın geleceğini düşünür. Ancak savaş insanın yüreğindedir ve o yüreği değiştirmedikçe savaştan da kurtulamazsınız. Ben silahlı bir inanlıdan çok silahsız ama insan elleriyle de öldürebilecek olan imansız birinden korkarım. Cinayetin insanın yüreğinde olduğunu görüyoruz. İkinci olarak birazdan 7 borazandan Tanrı'nın doğrudan gerçekleşen yargısını göreceğiz. Üçüncü nokta ise 7 kişiye geldiğimizde şeytanın Tanrı ile mücadelesinin sonucu olan yargı görülür. Şeytan o zaman açığa çıkartılacaktır. Dördüncü olarak 7 öfke tasından insanın ve şeytanın baş kaldırması yüzünden Tanrı'nın doğrudan eylemi olarak büyük sıkıntı döneminin son yargısı görülür. Tanrı hem insanı hem de şeytanı yargılayacaktır. Simgelerin kullanılacağı bu bölüme girerken simgenin bir gerçeği işaret ettiğini anımsamamız gerekir. Musa'nın zamanında Mısır'da görülen belalarla borazana bağlı yargılamalarda görülen belalar arasında çok güçlü bir benzerlik olduğunu görüyoruz. Musa'nın dönemindeki belaların gerçek olduğunu kabul edince büyük sıkıntı dönemindekilerin de gerçek olduğunu kabul etmek gayet mantıklı olur. Kullanılan simgeler yaklaşan gerçeğin simgeleridir. Kullandığımız dil büyük sıkıntı döneminde olacak korkunç olayları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Sözcüklerin yetmediği yerde Tanrı dil yerine simgeleri kullanır. Bu kitabın İsa Mesih'in esinlemesi olduğunu aklımıza tutmalıyız. Burada onu farklı olarak yargıç rolünde görüyoruz. Buradaki simgeler bazı yorumlarda gözden kaybedilecek kadar zayıf ve belirsiz değildir. Simgeler kullanıldığında açıklayıcı anahtarlar da verilir. Hayal gücünü zorlamaya gerek olmadan kutsal yazılar gerekli açıklamaları sağlayacaktır. Vahiy kutsal kitabın son bölümüdür ve onun canlı dilinin anlaşılması için ilk 65 kitabın bilinmesi gerekir. Bu noktada hemen yeni imanlının vahiy kitabından öğrenmeye başlamaya çalışmasının yanlış olduğunu gösterir. Kişi tekvinden yani kutsal kitabın başından başlamalı, öğrenmeye ve en sonunda vahiye ulaşmalıdır. 1. Petrus 1. bölüm 20. ayette dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı der. Vahiy kendi başına değil kutsal kitabın diğer 65 kitabıyla birlikte yorumlanmalıdır. Bize verilecek simgelerin korkunç, berbat gerçekleri simgelediğini de unutmamamız gerekir. Vahiy çok karışık ve beni korkutuyor diyebilirsiniz. Sizi korkutmaması gerekir. Tersine sizi rahatlatmalıdır. Çünkü Tanrı dünyayı adil bir şekilde yargılayacak. Bunu bilmek benim için oldukça rahatlatıcı. Evet dostum, Tanrı bu dünyayı bir gün düzene getirecektir. İnsan dünyayı bugüne kadar düzene sokamadı. Bundan sonra da bu işi yapamayacaktır. Tanrı bu dünyayı düzeltecek ve yargılayacaktır. Rabbe şükrolsun ki iyi Tanrı gelip dünyanın bu bozuk, sevgisiz gidişine son verecektir. 7. mührün açılmasıyla şimdi başlayalım. Vahiy 8. bölüm 1. ayet. Kuzu 7. mührü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik oldu der. Gökte yarım saat kadar sessizlik oldu ifadesi ilginçtir. Bir gün büyük bir kentte bir konferansa gitmiştim. Toplantıya ara verildiğinde bahçede bir genç erkekle bir genç kızın tartıştığını gördüm. Sonra bu gençler bana geldi ve bu genç erkeğin dediğini bir şimdi size aktarayım. Sonra genç bana dedi ki cennette hiçbir kadının olmayacağını biliyor muydunuz? Hayır bilmiyordum diye karşılık verdim ve devam ettim. Peki bunu kanıtlayacak bir ayeti bana kutsal kitaptan gösterebilir misin? Delikanlı bana Vahiy 8. bölüm 1. ayetteki gökte yarım saat bir sessizlik olduğunu gösterdi. Orada kadınlar olsaydı dedi, bu kadar uzun süre bir sessizlik olmazdı. Genç kız ise onu düzeltmeye çalışıyordu ve haklıydı. Bu ayet cennette kadın olmayacağını belirtmez. Böylesine son derece önemli ve ciddi bir bölüme şakayla başlamakta belki hata ettim fakat Rab İsa Mesih her şeyi yönetmektedir. O yedinci mührü açınca yedi borazan belirecektir. Vahiyin onu tüm görkemi içinde yeryüzünün yargıcı olarak sunduğunu unutmamalıyız. Burada İsa Mesih'in daha önceki iyilik eden, yumuşak huylu kişiliğiyle çelişkili gözüken bu durumun doğması mümkündür ancak bir gün kuzunun öfkesini göreceğimizde kesin. Kuzu hakkında vaftizci Yahya, Yuhanna 1. bölüm 29. ayette işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. İnsanlar günahlı oldukları için değil, kendileri için ölen İsa'yı reddettikleri için kurtuluştan mahrum kalmaktadır. Ona karşı böyle bir tavır aldığınızda Mesih'in kanını ayağınızın altında çiğnemiş olursunuz. Burada çok ciddi bir durum vardır. Rab İsa hem cennette hem de cehennemde ve hem de dünyada her şeyi durdurmaktadır. Mesih insanlara tövbe fırsatı veriyor. Ancak eski zamandaki Firavun gibi sıkıntı gidince kendi yüreklerinin dilediğini yapmaya dönüyor insanlar. Çoğu insan da ortalık sakinleşince kötü işlerine geri dönüyor. Bu fırtına öncesi sessizliktir. Biri şöyle dedi. Tanrı merhametten yargılamaya doğru giderken adımları her zaman çok yavaş, küçük ve isteksizdir. Tanrı kızmakta yavaş, yargılamakta isteksizdir. Yargılama Tanrı'ya hoş gelmez. Yaşaya peygamber, Yaşaya 28. bölüm 21. ayette şöyle yazar. Çünkü Rab Peresim dağında olduğu gibi kalkacak. Giyon vadisinde olduğu gibi öfkelenecek. Ne kadar garip olsa da işini tamamlayacak. Ne kadar tuhaf olsa da yapacağını yapacak. Tanrı için ilginç olan nedir? Hem sevgi tanrısıdır hem de yarattıklarını yargılamaktadır. Kutsal kitapta Tanrı Hezekiel peygamber aracılığıyla şöyle der. Hezekiel 18. bölüm 32. ayet. Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen Rab böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın. Bu sessizlik lütuftan yargıya geçişi gösterir. Tanrı beklemektedir. Henüz ona iman etmediyseniz bugün sizi de bekler. O lütuf dolu bir kurtarıcıdır. Siz de ona gelebilirsiniz. Yargı yeryüzüne yaklaşmaktadır. Bu yeryüzüne gelmekte olan yargı fırtınası öncesindeki sessizliktir. Büyük sıkıntı dönemi büyük bir kasırga gibi yeryüzüne gelecektir ve bu borazanların çalınmasıyla olacaktır. Bu da 8. bölüm 2. ayetten 11. bölüme kadar görülmektedir. Şimdi vahiy 8. bölüm 2. ayete geldiğimizde sunağın önündeki buhurdanlı meleği görürüz. Şöyle yazar. Tanrı'nın önünde duran 7 meleği gördüm. Onlara 7 borazan verildi. Bu 7 melek özel bir grubu oluşturur. Kanımca Cebrail de bu gruptadır çünkü onun Tanrı'nın önünde durduğunu biliyoruz. Vaftizci Yahya'nın doğumunu Zekeriya bildirirken Luka 1. bölüm 19. ayette melek şöyle dedi. Melek ona şöyle karşılık verdi. Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Seraflardan da Tanrı'nın önünde duran varlıklar olarak söz edilir. Ancak bu 7 melek görevlerinin farklı oldukları da düşünüldüğünde seraflardan ayrı bir gruba ait görünmektedir. 7 borazanın İsrail için özel bir anlamı vardır. Bence önemli olan bu hususu kaçırmanızı istemem. İşte eski antlaşmayı bilmenin gerekli olduğu bir yerle karşı karşıyayız. Sayılar kitabında Tanrı Musa'ya 2 gümüş borazan yapması için buyruk verdi. 2 tanık sayısıdır. Rab değişik yerlerde 2 tanığın ifadesinin yeteceğine değinmiştir. Borazanların çölde 2 kullanım alanı vardı. Hem insanları toplamak hem de yürüyüşü başlatmak için kullanılırdı. Sayılar 10. bölüm 2. ayette dövme gümüşten 2 borazan yapacaksın. Bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın denmiştir. İsrail o topraklara girdiğinde borazanlar diğer 2 amaçla da kullanıldı. Sayılar 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak. Sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. Sevinçli olduğunuz günler, kutsadığınız bayramlar ve yeni ay törenlerinde yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız Rabbim denir. Çöldeki yürüyüşle liderleri toplamak için tek bir borazan çalınmıştı. Sayılar 10. bölüm 4. ayette yalnız biri çalınırsa önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak der. Kanımca bu tek borazan Elçi Paulus'un 1. Korintliler 15. bölümde söz ettiği son borazandır. Bu borazan belli bir grubu İsrail'in dışında bir araya getirmek için kullanılacaktı. Elçi Paulus şöyle yazar 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Ne yazık ki bazıları 1. Korintliler 15. bölümdeki son borazanı vahiydeki 7. borazan olarak kabul etmektedir. Ancak birbiriyle ilgileri yoktur. Yeniden Elçi Paulus'a kulak verelim. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayet. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Bu sesleniş, bu çağrı Rab İsa'nın sesidir. Baş meleğin seslenmesiyle diyor. Onun sesinin baş meleğinkine benzediğini göstermektedir. Tanrı borazanı, onun sesinin borazanı gibi olacağı anlamına gelir. Yuhanna, borazan sesine benzer bir ses duyduğunu vahiy 1. bölüm 10. ayette belirtmişti. Ve dönünce de yücelik içinde Mesih'i gördü. Yüce Mesih kendisine ait olanları yeryüzünden çağıracaktır. Elçi Paulus son borazan çalınıp ölüler dirilecek derken Rab İsa'nın çağrısından söz etmektedir. Bu topluluğa son çağrıdır. O nedenle de son borazan denmektedir. Bunun eski antlaşmadaki şekli İsrail'in çocukları arasında liderlerin çağrılmasıdır. Bu borazan çalınmaktadır ve bunun çölde yürüyen İsrail çocuklarıyla da bir ilgisi yoktur. İsrail'i harekete geçirirken de 7 kez borazan çalınmıştı. İlk borazan çalındığında ahit sandığını taşıyan Kohatlılar hareket eder. Daha sonra Yahuda oymağı ve beraberindeki diğer 2 oymak, sonra da hepsi yürümeye başlarlardı. Herkes kendi yerini biliyor ve ona uyuyordu. İsrail kampında hiçbir karışıklık yoktu. Elçi Paulus da kilisede her şeyin bir düzene uygun olarak yapılması gerektiğini söyler. Aynı şekilde vahiydeki 7 borazan da İsrail'i Filistin'e doğru yönlendirmekte etkili olacaktır. Bence İsrail'in tamamını o bölgeye getirmek için 7 borazan gerekli olacaktır. Bu bence büyük sıkıntı döneminde çöldeki gibi 7 borazanın çalmasıyla olacaktır. Bu ne zaman olacak? Büyük sıkıntı döneminde. İnanlar buradan yeryüzünden alındıktan sonra. Topluluğun son borazanı ile vahiydeki 7 borazanı birbirine karıştırmamalıyız. Eriha'daki savaş sırasında
İsrail'in borazanlarının kullanılması gibi büyük sıkıntı döneminde de bu dünyanın Tanrı'ya karşı örmüş olduğu duvarlar yıkılacaktır. Bu kitap Tanrımızın görkemini ve zaferini anlatmaktadır. En sonunda da belki bizim de oraya gidince söyleyeceğimiz övgüler ilahisi vardır. Vahiy 8. bölüm 3. ayette. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi der. Başka bir melek diyor, kesinlikle bu Mesih olamaz. Rab İsa Mesih artık inananlar için aracılık etmemektedir. 4. ve 5. bölümlerde onun bu konumdan uzaklaştığını ve kendisine 7 mühürlü tomarın verildiğini görüyoruz. Vahide o andan itibaren her şeyden o sorumludur. Yeryüzündeki tiyatro oyuncuları gibi davranmamaktadır. İnanlar topluluğu ile birlikte cennettedir ve aracılık etmektedir. Artık yargıç konumundadır. 7 mühürlü tomarı elinde tutmakta ve tüm olayları tahtından yönetmektedir. Bir gün onu yüceltilmiş bedeninde olduğu gibi göreceğiz. Altın sunak duaların sunulduğu yer olacaktır. Mesih altın sunağın önünde aracılık eder durumda değildir. Artık tahtadır. Buhur hem duadır hem de duaya benzetilir. 141. mezmurda 2. ayette Davut şöyle diyor. Duam önünde yükselen buhur gibi, el açışım akşam sunusu gibi kabul görsün. Buhur duada Mesih'in adının ve yaptığının değerine işaret etmektedir. Bu noktada hoş kokulu bir buhur sunulmaktadır. Süslü sözlerle dua ettiğimizde değil, İsa'nın adında dua ettiğimizde Tanrımız duayı duyacaktır. Buhurun bir meleğe verilmesi de ilginçtir. Mesih dua ettiğinde kendisine herhangi bir şey verilmesine ihtiyaç yoktur. Kutsalların 5. mühürde sunulan duaları Vahiy 6. bölüm 9 ila 11. ayetlerde görülür. Mesih'in fedakarlığı ve kişiliği sayesinde şimdi yanıtlanmaktadır. Vahiy 8. bölüm 4. ayette kutsalların dualarıyla buhurun dumanı Tanrı'nın önünde meleğin elinde yükseldi der. Mesih'ten ötürü duaların yanıtlanacağına işaret eder bu. Vahiy 8. bölüm 5. ayette melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı der. İsrail'in baş kâhini kanı en kutsal yere götürürken bir buhurdan aldı. Burada dinsel tören tersine dönmüştür. Buhurdan cennetten yeryüzüne atılmaktadır. Yani dualar buhur gibi yükselmekte, yanıtı ise aşağıya inmektedir. Gök gürlemeleri diyor, Tanrı'nın yaklaşan yargısının habercisidir bunlar. Şimşekler gök gürlemelerini izler. Bu durum doğal olanın tersidir. Normalde ışık seslen hızlı olduğundan daha önce şimşek çakmalıdır. Aslında gök gürlemesi öncedir ama duyamadığımız için şimşekten sonra algılarız. Ve yer sarsıldı diyor. Sarsılma yerin büyük sıkıntı dönemindeki yargının gücüne verdiği karşılık olacaktır.